Ayrım 6, Grizu 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 69. Eşyalar da dahil hiçbir varlık doğruyu söylemiyor. Herkes çift ayaklı bir mezardır. Giydiği elbisenin kefen olduğunu bilen kaç kişi var? Ruhi Bey bir şeyler atıştırdıktan sonra yemekhaneden çıktı. Teftiş edeceği yerleri kafasında belirginleştirmeye koyuldu. Birinci vardiya ile birlikte yer altına inmek için iniş kuyusuna doğru yürüdü. İdare binasındaki mühendislerle çatıştığı için ruhu envai çeşit seslerin ağırlığı altındaydı. Büyük arzuların küçük adamlarıyla artık bundan sonra tartışmama kararındaydı. Hepsi de yalnızdı ve putlarıyla barışıktı. Yer altına gönülsüz iniyor, madencilikten anlamıyorlardı. Madencilik ciddi işte. Tatminkar olmayan, güvensiz, korkak mühendislerin değil, çilekeş, yüce gönüllü ve de bilgili mühendislerin işiydi madencilik. Sürü güdüsü egemendi her tarafa, sürüyle iş yürümezdi. Baskının beslediği geleneklerle çatışarak büyümüş, genç, yenilikçi mühendislere ihtiyacı vardı bu ocakların. Ruhi Bey ellerinde yiyecek torbalarıyla asansörün önünde biriken işçilerin kıyısında durdu. Sezdirmeden tek tek ellerini süzmeye koyuldu işçilerin. Bütün eller insanı iyilik yaparken ciddiye alıyorlardı. Baskılardan dolayı gerçek kişiliğini olduğundan farklı gösteren insanlara hiç benzemiyorlardı. Yapıyor, yaratıyor ama böbürlenmiyorlardı. Asansörün demir sürgüleri açıldı, hep birlikte asansöre girdiler. En son giren Ruhi Bey 5 kere domdom çalınan kampanaya kulak verdi. Asansör kafesini soluklarıyla zorlayan işçileri izlerken kampananın insan taşıdığına ilişkin verdiği işaretin doğru olduğunu fark ederek sevindi. Asansör halat kayışı ve madeni tıngırtılarla derinlere doğru hızla inmeye başladı. Dünyanın hiçbir maden kuyusunun sıradan bir mezar kadar derin olmadığını düşündü Ruhi Bey. Asansör karanlığında birbirlerine tutunan işçilerin o anda neler düşündüklerini merak etti. Hepsinin asansör halatının bir gün kopacağını ve kuyunun dibine çakılıp tuz buz olacağını aklından geçirdiği ve bir tekinin bile ocağın genel gidişatı, düzeni ve gelişmesi üzerinde kafa yormadığı sonucuna vardı. Asansörün katlarda duruşunu, işçilerin ikişer üçer ayrılışını dikkatle izlerken her kıpırtının bir anlama sahip olduğunu ama insanın varlığının bütün anlamları silip süpürdüğünü aklından geçirdi. Asansör kuyunun dibinde durdu, kapı açıldı. En önde Ruhi Bey çıktı. Her kömür parçasının gaz ve her direğinde mantar soluduğunu, havayı dayanılmaz hale getirdiğini, ışığı donuklaştırdığını, donuklaştırmakla kalmayıp kendi özüne yabancılaştırdığını sandı. Kömür yüklü dekobillere, küfecilere, katırlara, asansörcüye, işçileri tertibe göre ayarlayıp ayaklara sevk eden gereksiz çavuşlara şöyle bir baktı. Kuyu dibindeki gürültüden havzadaki tüm gürültüleri bitip tükenmez bir inatla yutan ruhunun gürültüsüne kaydırdı dikkatini. Dekobillerin boşaltılmasını bekleyen katırla göz göze geldi. Zahmetin cezalandırılışından doğan dayanılmaz acıyı duyumsar gibi oldu o an. Selam vermeden ve hiçbir şey söylemeden ana galerinin soğurulmuş taş aydınlığında yürümeye başladı. Taban yine çamurluydu. Tavandaki bağlardan, kamalardan ayak izlerine su damlıyordu. Mantarın harelendirdiği fosforlu direkleri, kaçışan fareleri izledi bakışlarıyla. Göçüğü, basınç altındaki direklerin çıkardıkları seslerden dolayı önceden fark eden farelerin milli servete verdiği zarar üzerinde düşünmeye koyuldu. Hiçbir devlet görevlisi ve hiçbir amele bu yaratıkların direklere asılan azık torbalarından çaldıkları yiyecekler üzerinde kafa yormuyordu. Bunlar bununla kalmıyor, kaçışmalarıyla çalışan amelenin dikkatini dağıtıyor, onların konuşmalarına ve hatta bazen işi bırakıp kovalamalarına yol açıyordu. Geçen sene maden mütehassısı Salak Fetin lambasını alıp ocaklara girmiş, makinelerin iç ve dış kısımlarını, lağımları, bacaları, makasları, varagelleri, arabaları, arabaların halatlarını, velhasıl ocağın bütün muhtelif aksamlarını, alet ve edevatının tamamını gözden geçirip rapor tutacağına farelerin hareketlerini izlemiş, görevini yapmamış, ertesi gün bir amelenin kopan halat yüzünden ölmesine neden olmuştu. Ruhi Bey galerinin ilerledikçe kararan derinliğine, dört yol ağzına geldi. Yere rampalanmış kalın bir saç üzerinde arabaları gidecekleri yerlere gönderen saççı Naim'in lambasına yaklaştı. Lambasını kaldırdı. Saççının simyacı taşı gibi parlayan sır dolu bakışlarına baktı. Gözlerinin ışığından gayri her tarafı kararan ve her kıpırtıya merakla bakan kuru kafa bir adamdı Naim. Ruhi Bey bu adamın bakışlarını istila eden anlam ve arayış kargaşasından dolayı baktığı her insanı huzursuz ettiğine inanıyordu.
''Merhaba Naim Efendi.''
''Merhaba efendim, merhaba.''
''Sana bir soru soracağım. İyi düşün, doğru cevap ver.''
Aldının siyah terini elinin tersiyle sıyırıp şakağından aşağı akıttı Naim.
''Hay hay, buyurun sorun efendim.''
Ocaklara yayılan farelerin bir faydası var mı milli servete?
Yıllardır kullandığı şapkasını işaret parmağıyla arkaya doğru itti. Sohbete başlamanın verdiği hazla gülümsedi. Karısı Pakize'nin bok hokkası dediği burnunu boynundaki ter bezine sümkürürken hükümetin meclisten fareleri öldürme kanunu çıkarmaya hazırlandığını, bunun için amirelere akıl danıştığını düşündü.
''Vallahi Ruhi Bey, ekmek torbaları kapalı olduğu için fareler en çok amele dışkısı yerler. Temizlik bakımından faydaları var. Dışkısı yenilen amelenin morali de yükselir. Fare de yese adam yerine konulduğunu, işe yaradığını düşünür. Bir de var ki fareler tavanda gezinirlerken zaman zaman ses çıkarırlar. Amele kafasını kaldırır yukarı bakar. Tavan bel vermişse bir bağ kırılmışsa onu görür.'' Ha, şunu da unutmadan söyleyeyim ki, iş zamanı uyuyan ameleleri fareler kaldırır. Farelerin çıkardıkları çıtırtıları, cinlerin ayak seslerine yoranlar var. Öyle amele var ki iş zamanı biraz kestirmek ister. Fare üzerimden geçer, ısırır kuduz olurum diye korkudan uyumaz.
Ruhi Bey'in anlatılanlara inanmadığını tahmin etti.
Hükümet bir karar mı aldı yoksa?
Ne kararı?
Fareleri öldürme kararı.
''Hayır, hükümetin öyle bir kararı yok. Sen hükümet olsan alır mıydın?''
''Almazdım.'' dedi kararlı bir çıkışla saççı Naim. ''Ben farelerin bir zararını görmedim madende. Allah beni fareleri öldürmem için yaratmadı. Ben bir mahlukatı anlamadan öldürmem. Bir insanın ömrü bir şebnemin ömrü kadardır Ruhi Bey. Mahlukat alemini anlamaya vaktimiz var mı? Yok.''
Derinliklerden gelen patlamanın sarsıntılarını dinledi Ruhi Bey. İlmi esaslara uygun olarak gerçekleşen bir patlama mıydı bu acaba? Saççı Naim'i daha fazla dinlemeye vaktinin olmadığını anladı. Onu her zamanki meşakkatlerinin, kömür tozunun, gazın, sıcaklığın ve dekovil ağırlığının altında bırakarak yoluna devam etti. Dar bir sıçan yoluna girdi. Elindeki emniyet lambasının karanlık karşısında zorlandığını hissetti. Duyarlılığı arttı. İç gözünü gerçeği gösteren büyülü aynaya kendi özüne doğru çevirdi. Aynanın karşısında dili, dini, zamanı ve zemini olmayan duyguların ruhuyla düşünmeye başladı. Alnında tomurcuklanan teri elinin tersiyle sildi. Mevcut havalandırma sistemi iyi işlemediği gibi yedeği de yoktu. Az ileride henüz tahkimatı yapılmamış bir yere geldi. Ayakları irili ufaklı taşlara, kavlaklara çarpınca durdu. Askıda kalmış, düştü düşecekmiş gibi duran tavan taşlarından ıslık sesleri geliyordu. Askıdaki kavlaklara madenci bastonu ile vuran ve çıkan sese göre kavlağın düşme ömrünü isabetlice tespit eden emniyetçi Oktay'ın yüzü belirdi tavanda. Ürktü. Ocakta bir miktar grizu gazı vardı. %2'yi aşmış mıydı acaba? Ölçüm sürekli yapılmıyordu. Grizu'yu ocak dışına atacak boru sistemi olmadığı gibi haber verecek otomatik alarm sistemi de yoktu. Bir patlama zincirleme patlamaları ateşler, bu da büyük göçüklere ve yangınlara yol açardı. Sıkıntısı iyice artmıştı Ruhi Bey'in, kenara çekildi, lambasını yukarı kaldırdı, karanlığa baktı. Ölüm yaşamın adı haline gelmiş, kafası ağırlaşmıştı yine. Ama bu Ruhi Bey için normal bir şeydi. Çünkü her önemli fikrin gelip geçmek zorunda kaldığı bir köprü haline gelen her kafa ağırlaşırdı. Aklının gergefini iyice gerdi, basık ve daha dar dehlizlere girdi. Hayali karanlıkta kanatlarıyla sonsuzluğu arayan bir yığın kuşun istilası altındaydı. Taban kabarması nedeniyle galeri kesiti daralan bir yere geldi. Ağaç bağlar kırılma ve burkulmalarla iç içe geçmiş, göçük tehlikesi çıkmıştı ortaya. Doğa kötü çalışan, ihmalkar insana karşı dişlerini gösteriyordu. Kamalamalar, takozlar, çatal başları, bağ çintileri ve meyilleri ahlahlık olursa sonuç böyle olur diye mırıldandı. Ayaklarının çamuruyla karanlığa doğru ilerledi. Tavanı şıpır şıpır damlayan tehlikeli yeri geçti, sağa saptı, lağımcı lambalarının mecelsiz kırmızı ışıklarını görünce rahatladı. Deminki patlamanın yaydığı toz, gaz, kavlak dolu arına doğru yürüdü. Nemlenmiş taş karanlığının dibinde lağım deliği açan üç lağımcıyla karşılaştı. Karanlığın ve taş tozunun gücüne karşı kıpırdayan gözleri süzerken "Kolay gelsin" dedi.
"Sağ ol, hoş geldin mühendis bey."
Lambasını taşta açılan lağım deliklerine yaklaştırdı. Deliklere yakından bakarken fikrinin dibinde yaşayan bilim adamlarını anımsadı.
"Delik boyu ile patlayıcı madde katsayısı ne kadardır?"
Ruhi Bey'in ahiret sorularına yeniden başladığını düşünen lağımcılar susarak birbirlerini süzdüler. Bir su damlası düştü ensesine, Partaval Halit'in. Taş tozundan kan çanağına dönen ve kendini ısrarla arayan minnacık gözlerini kıstı.
"Yine geldi, içimize bir felfelek sokar gider" diye düşünürken,
"Derinliği hesap etmedik ama ölçüye uyduk" dedi boşluğa konuşur gibi.
Sözünü tutkunarak söyleyen Partavalı ciddiye almadı Ruhi Bey. "Bu delik kusurlu."
"Taş delikten memnundur, bir kusur yok" diye mırıldandı Kel İsmet.
Bakışları sanılarla yüklü madencilerin konuşmalarını burnunun ucuyla dinliyordu Ruhi Bey. Bu tip insanların bilime saygı duymadıklarını, kendisini yok saydıklarını, gölgesi taş galerilerde gezinen bir hayalet olarak değerlendirdiklerini düşünüyordu.
"Doğru dürüst cevap verin, üfürmeyin. Bu taşın cinsi ne?"
Burnunun ucu değercesine yaklaştı kayaya.
"Sil taşı mı, çamur taşı mı, ne bu? Sağlam kum taşı mı yoksa? Cinsi ne bu taşın?"
Partaval Halit ile Filyoslu Şener, "Sen cevap ver" dercesine baktılar Çil Halibe. Baktığı her şeyi kördüğüm olarak gören kızıl sakallı adam durumu hemen anladı. Şapkadan ibaret kafasını hafif yukarı kaldırınca içeri doğru göçmüş çopur yüze çocuk safiyeti veren bir çift şaşı göz belirdi.
"İsmini zikrettiğin her taştan bir parça taş var bu taşta mühendis bey."
Sese sinen sahtekarlık zoruna gitti Ruhi Bey'in.
"Adı ne bu taşın?"
"Karışık taş."
"Üfürme Halim Usta, üfürme. Bu havzada karışık taş diye bir taş yok. Tabiatta saf taş yoktur. Saf insan olmadığı gibi. Daha taşın cinsini bilmiyorsunuz. Ne biçim lağımcısınız siz? Lağım genişliği, ekipman boyutları, patlayıcı miktarı vesaire hep taşın cinsine bağlı olarak değişir. Cehalet sizi şeyleştirmiş. Şeyin gücünü kavrasanız önünüzde eğileceğim. Ama nerede sizde o feraset? Hiçbiriniz matkapla açtığınız deliğin tabiatından haberdar değilsiniz. Delik geometrisi planlamasına gitmeden ocakta atım yapıyorsunuz. Yarattığınız küçük felaketlerin toplam gücünden haberdar değilsiniz.
Lağımcılar Ruhi Bey'in her geldiğinde lağımla ilgili söylediklerini ezbere bildikleri için onu dinlemekten ziyade seyrediyorlardı. Onun konuşmaları artık bir baskı olmaktan çıkmış, mükellefiyetin dayanılmaz disiplinini gevşeten, iç hayatını renklendiren, içten gülümseyişlere yol açan bir eğlence aracı haline gelmişti.
"Delme ve patlatma protokollerini hazırlamıyorsunuz. Ya milli servete zarar veriyorsunuz ya da ölüp gidiyorsunuz. Bu kadar ucuz ölmeniz zoruma gidiyor. Ölümden korkmamın sebebi ucuz ölümlerin çokluğudur. Gel gelelim ki sizin ucuz ölümleriniz devlete çok pahalıya mal oluyor."
"Haklısın Ruhi Bey" diye mırıldandı Halim Usta. "Ucuz ölüyoruz ama yavaş yavaş da öğreniyoruz."
"Sizin öğreneceğiniz falan yok. En basit şeyleri yapmıyorsunuz. Delik boylarını ölçmüyorsunuz. Delikler arası mesafeyi ve dilim kalınlığını nasıl belirliyorsunuz? Karışlayarak, göz kararıyla veya adımla belirliyorsunuz. Delik eğimini ayarlamıyorsunuz. Delikleri aynaya paralel olarak hazırlamanız gerekirken bunu da yapmıyorsunuz. Delikler tabana ya fazla giriyor ya da yukarıda kalıyor. Her şeye dikkat etmek zorundasınız. Yaşamak kolay iş değil. Eğer varsanız varlığınızın gereğini yerine getirin ki milli servete faydanız olsun. Deliklerin çapına ve boyuna, delikler arası mesafeye, deliklerdeki patlayıcı miktarına ve cinsine dikkat etmek zorundasınız. Şu hale bakın. Tel boyu 1,5 metre bile değil. Kapsül tel boyu 2,5 metre olmak zorundadır. kapsülün yerleştirileceği yer önemlidir. Ayarlamayı yanlış yaparsanız infilak serbest yüzeyde boşaltılır, şok dalgaları derinliklerde heder olur. İnfilak enerjisinden beklenilen sonucu alamazsınız. Verim düşüklüğüne yol açar. Milli servete zarar verirsiniz.
Lamba ışığında milli servete haylice yabancı olan yüzleri hassasiyetle süzdü Ruhi Bey. Sır ve sükunet küpüne dönüşmelerini tiksintiyle karşıladı.
Mezar gibisiniz, sır vermiyorsunuz. Her biriniz birer deli gömleği giymişsiniz sırtınıza. Kendi gölgenize sığınmışsınız. Karanlığın gücünden besleniyorsunuz. Olan milli servete oluyor. Sizin kötü atımlarınız benim bu anlattıklarımda kalmıyor. Bir yığın kırık ve çatlaklıklara sebep oluyor. Günün birinde de göçüyor, altında kalıyorsunuz. Bu ocakların size değil, eğitilmiş derin lağımcılara, yağcılara ihtiyacı vardır. Yüksek kalitede çelik burgulara ihtiyaç vardır. Burguların ucunu bile delik açarken dik tutmuyorsunuz. Delme işi bitinceye kadar burgunun doğrultusu değiştirilmemelidir. Siz buna hiç dikkat etmiyorsunuz. Burgu sizin olsa dikkat edersiniz. Çünkü biliyorsunuz ki kavi ve betin kayaları delen bir burgunun ömrü kullanılma şekline bağlıdır.
Halim Usta Ruhi Bey'in her zamanki vaazından kurtulmak için alışılagelen sözleri söylemek zorunda hissetti kendini. Boynundaki bezle yüzündeki taş tozunu sildi. Tozun altından kasap süngerini andıran kocaman kırmızı bir surat çıktı. ''Söylediklerinizin hepsi doğrudur efendim.'' dedi babacan bir sesle. ''Her işin bir ahlakı, akidesi var. Biz tahsilsiz insanlarız, bu işin ehli değiliz. Bizi bu işe verdiler. Anlatsanız da bizim kafamız almaz. Allah bizi böyle yaratmış. Elbette ki bilmek güzel bir şeydir. Ama bir bilen geldi mi biz bildiğimizi de unuturuz. Onun için bizim bilmemizin bir kıymeti harbiyesi yoktur efendim.''
Halim Usta'nın yanında yalı kazığı gibi dikilip duran Filyoslu Şener, doğrudur diye onayladı ustasını. Eşek 9 türlü yüzme bilir, ırmak kenarına gelince hepsini unutur.
Yani siz çok şey biliyorsunuz da beni görünce bildiklerinizi mi unutuyorsunuz?
Hayır efendim diye araya girdi Halim Usta. Şener'in söylemek istediği o değil. Madencinin bir ilim adamı karşısında bir şey bilmediğini, bir şeyler bilse bile bir ilim adamının azameti karşısında bildiklerini unuttuğunu söylemek istedi. Hiçbir şeyi kavramak istemeyen ve kavrayamayan madencinin kendi eksikliğini kavramış olmasına sevindi Ruhi Bey. Yer altında herkesin ne yaptığı belliymiş gibi görünüyordu. Ama işin aslı hiç de öyle değildi. Herkesin tenceresi kapalı kaynıyordu. Söylenen her şey madencinin içindeki büyük karanlıkta hiçbir iz bırakmadan kaybolup gidiyordu. Sorgularcasına bir kez daha süzdü lağımcıları. Gayipten gelen ve benliğini parçalayan ses mahşerine verdi dikkatini. Sessizce ayrıldı. Lağımcılar hele şükür rehavetiyle seyre koyuldular Ruhi Bey'in gidişine. Süzülmüş duyguların kendisine değil, tortularına ilgi duyan Partaval Halit kıs kıs gülerken, ''Karanlıkta aydınlığın sınırında.'' diye mırıldandı. ''Hecin devesi gibi hem de. Rahat dursa, hiç konuşmasa çekilmez bir adam olur bu herif.'' Uzaklaşmakta olan lamba ışığında birleşti bakışlar. Hayatını istisnalar üzerine kuran ve insanları her daim şeffaf, sırça duygularla değerlendiren Halim Usta eğildi, dinamit paketinin yanından burgusunu aldı. ''Ben bu adamı ne zaman görsem acırım.'' dedi. ''Sesinde bir çığıt, bir sis var. Boşa konuşan birisi değil. Sözünü de yerinde ve kemalinde yaraştırarak söyler. Ömrü su damlalarının altında, karanlık kılavuzlarda, bacalarda geçti. Bilmediğimiz, işe yarayan şeyler söyledi hep. Melemezin oğlu gibi dinledik. Söyledikleri Kasım lodosu gibi kafamızda patladı. Herkes iyi insandır dedi, dinler göründü ama dinlemedi.'' Anlaşılmayan bir insandır. Dünya, dünya değil. Bu insanların memelerindeki acı sütü emen bir dünyaya dünya derim ben.
İyi güzel de benim bildiğim iki kulak bir dil içindir diye çıkıştı Partaval Halit. İki işitip bir söylemek lazım. Allah dil dağıtırken bu adama cömert davranmış. Kulak dağıtırken de unutmuş garibi.
Gömmüş başını taş kömüre, gözü bir şey görmüyor dedi Filyoslu Şener. Söz karmaktan harç karmaya vakit bulamayan bir adam.
Yorumlar sürerken Ruhi Bey tahkimatçıların çalıştıkları bölüme doğru yöneldi. Yürürken direkleri, bağları dikkatle süzüyordu. Bir ara sendeledi, iki rayın arasına girdi, dikkatle süzdü demir yolunu. Tabanın kil ve marn gibi yumuşak yapıda olması rayların yamulmasına yol açmıştı. Az ileride flambay zorlamasından dolayı üst girişte yan direk kırılmış, aşağıya taş toprak dökülmüştü. Ana ulaşım ve hava giriş yolu olarak kullanılan bu galerinin bir an önce tamir edilmesi gerekiyordu. Patlama sonucunda oluşan basınç dalgalarının marifeti miydi bunlar yoksa? Basıncın yarattığı sismik dalgaların titreşim boyutlarının tespit edilmesi ve incelenmesi gerekiyordu. Parçacıkların titreşim gendiğinden, tepe hızından, ivmesinden, frekansından kimsenin haberi yoktu. Herkes katır duyarsızlığıyla çalışıyor, olan milli serveti oluyordu. Başını kaldırıp tavana baktı. ''Bu bağlar, bu suya, bu neme ve bu basınca daha fazla dayanamazlar. Göçer, büyük masraflara sebep olurlar.'' diye mırıldandı. Kazmalarını kömür bloklarına gömmüş, kömürden binlerce ceset canlandı gözlerinin önünde. Gözler cesetlerden ayrıldı, tavanlarda ve mantarlaşmış fosforlu direklerde su damlacıklarına dönüştü. Karanlığın kafalarını kursaklarında gizleyen insanlarla dolup taştığı sanısına kapıldı. Karanlığın dibindeki kırmızı ışığa baktı. Işık çoğaldı, karanlığa yayıldı, bilgi piramidinin dayandığı zemine doğru yaklaştı.
''Selamün aleyküm Ruhi Bey.''
Cuma'yı sesinden tanıdı, lambasını kaldırdı, yaklaştı. Merakla inceledi emektar kazmacının yüzünü. Kimsesiz, kimliksiz insanların mezarlığı canlandı hayalinde. Şapkanın altında zikir sükûnetiyle ışıldayan tek göze yöneltti dikkatini.
''Nereye gidiyorsun Cuma?''
''Namaz kıldım seccadeyi, lambacının orada unutmuşum, gidip almam lazım.''
Mükellefiyet ve harp devrinde gerekçe namaz da olsa iş başından ayrılmanın milli servete karşı işlenmiş büyük bir suç olduğunu hatırlatmak üzereyken sustu. Yokluğa şükreden bu teselli adamına akıl vermenin anlamsız olduğunu düşündü. Yeraltının tüm yükünü kamburunda taşıyan tek madenciydi o.
''İnsanlar vazifelerini yapmıyorlar Cuma Efendi, işler yürümüyor. Sen yaşlı bir adamsın, ne diyorsun bu duruma?''
Cuma ilahi bir ses duymuşçasına irkildi. Sesin mühendisten değil de karanlığı ışığıyla mayalayan gizli bir güçten geldiğini sandı. İçinden bir bismillah çekti önce. Bu ses yeraltı karanlıklarında taylak deve gibi gezilen mühendisten de gelebilirdi. Hayatında hiç tanık olmadığı bir şeye tanık oluyordu. Yer altında yıllardır çalışan bir mühendis kendisine akıl danışıyordu.
''Sualiniz için hürmetler ederim mühendis bey. Her kömür tozunda Cenab-ı Mevla'nın güzelliği gizlidir. İnsanlar bir gün o güzelliği görecekler. O zaman yanlış işler dile gelecek. Vazifelerini ihmal eden yanlış adamlar kendi yanlış işlerinin talebesi olacaklar. Her şey yoluna girecek.''
Ruhi Bey şaşırdı. Cuma'nın nerede olursa olsun tek gözüyle mutlaka kıbleye baktığını düşündü o an. Yılan gibi kıvrılan yönü yordamı olmayan galerilerde kıblenin hangi tarafta olduğunu bu adam nasıl biliyordu?
''Namaz kılarken kıble yönünü nasıl tespit ediyorsun Cuma Efendi?''
''Kıble insanın gönlündedir mühendis bey. Bir insanın iç gözü günahsızsa, masumsa kıbleyi görür. Ben her zaman kıbleyi gördüm. Ottan evvel köke baktım, kökü gördüm. Köke yürüyen suyu nehir kadar büyük gördüm.''
''Kıbleyi gören göz işteki eğriliği de görür. Bütün kafalar eğri, işler eğri değil mi Cuma Efendi? Masum insan var mı?''
''Masum insan yok. Bütün işler eğridir mühendis bey. Bütün insanlar mişli, miş yaşlı, belirsiz konuşur. Kıbleyi gören kaç gönül gözü var? Ben gören gözlerden usandım. Hak yolunda kör oldum, can gözüm açıldı.''
Lambasını kaldırdı, acılı sese yaklaştı iyice. Kazmacının buruşmuş kuru çarığı andıran tozlu yüzünü, yüzünde gizlenen gözünü dikkatle süzdü. İnsanları ön yargısız, engin ve saf bir duyguyla yıllarca dinlemenin yarattığı tatlı tevekkül karşısında acıma duygusuyla doldu.
''Senin tahsilin nedir?''
''Ben çocukluğumdan beri madenciyim, tahsilim yok. İşten Zonguldak'a her dönüşümde ilim irfan sahibi hocalardan karınca kaderince biraz feyiz aldım. Alabildiğimse tabii.
Beni en çok rahmetli Tevfik Hoca etkiledi. Allah kemiklerini nur etsin. Yokluğumu en çok ona borçluyum. Ondan sonra Hibetullah Hoca gelir.
Nefsini yitirmiş dipsiz yoklukları hayal etti Ruhi Bey.
Peki benim ne yapmam lazım Cuma Efendi?
Cuma akıl danışan adam yerine koyan mübarek bir insanla, yani hık demiş, misbitil Tevfik Hoca'nın burnundan düşmüş bir dervişle karşı karşıya olduğu sanısına kapılınca, minnettarlık duygusundan ve utancından söylemek istediklerini unuttu. Tavandan yerdeki gölcüklere düşen su damlacıklarını dinlerken, hayatın sadece karanlık, derin ve esrarlı noktalarına bakmak için kullandığı tek gözünü mühendisin yüzüne çevirdi. Yüze egemen olan o her zamanki umut ve arayış ışıltısı yerini yıkıntı ve çaresizliğe terk etmişti.
''Üzülme Ruhi Bey'' diye mırıldandı. ''Yer gök bilir ki sen bilmeyen insanlar içinde bilen bir insansın. Yerin üstünde maden idaresinde senin gibi başka bilen insanlar da var. Onlar yerin altına inmezler, sen inersin. Yeraltı seni tanır, kendinden aşağı inen her insanı tanır.'' Hem sen acı çeken bir adamsın. Bu havza seni acıyla mükafatlandırdı. Şanslı adamsın. Kömürün verdiği acı başka acılara benzemez. İnsanı kemale erdirir. Acı çeken herkesi anlarsın. Yanından geçtiğin bir kömür parçasının bir zerreciğinde biraz acı varsa anlarsın.
Peki bu havza sana acı verdi mi?
Verdi.
Neden verdi? Nasıl oldu?
Cuma cevap vermeden önce karanlığı dinledi. Gayipten gelen sesleri üç dünyasında topladı. Ruhi Bey'e bir adım daha yaklaştı yumuşak bir sesle.
''Ben çocukken ocaklarda küfeciliğe başladım.'' dedi. ''Lağım patlaması sırasında bir taş parçası çarptı gözüme. Ezilmiş kirene döndü gözüm, kör oldum. Bir ay izin verdiler. İzinden sonra küfeciliğe yeniden başladım.'' Küfemi dışarıda ambarın arkasında unutmuştum. Gittim baktım içinde bir kuş yuva yapmış. Dokunmadım, bir başka küfe aldım. Seneler geçti, bir kış gecesi yattığım ocağa bir kör katır girdi. O zamanlar yattığımız viraneler çok soğuktu. Ocaklar sıcak olduğu için bazı geceler ocaklarda yatardık. Her neyse, kör katır ben uyurken dudaklarını kör gözüme dokundurdu, hemen uyandım. Katırın kör gözünün arkasındaki gizli gözü gördüm. Katır yattığımız hüyükten çıktı. Lambamı almadan karanlıkta katırın peşine düştüm. Kılavuz galeride giderken lağımcılar yakın bir yerde büyük bir patlama yaptılar. Patlama yattığımız yerin göçmesine sebep oldu. Orada bir kazmacı öldü, üçü de sakat kaldı. Katır beni ayıktırıp kılavuz galeriye çıkarmasaydı bir büyük taşın altında kalıp ezilecektim. Çünkü benim yanımda yatan kazmacı Ramazan o taşın altında kalıp ölmüştü. Patlamanın göçüye sebep olduğunu bir saat sonra öğrendik. Her neyse ben yine katıra geleyim. Patlamadan sonra katır yürüyüşünü sürdürdü. Dar, karanlık bir yola girdi. Yol katıra yardım etti. Bir direğin dibinde fersiz fersiz yanan sahipsiz bir lambanın yanında durdu. Durmasıyla da böğrünün üzerine devrilmesi bir oldu.
6. ayrımın sonu. Sayfa 81.